Ayrım 6, sayfa 71. Japonya'ya özenme. Hindistan'a sahip olan ve Mısır'ı işgal eden İngiltere, Yakın Doğu'da etkili bir politika gütme hırsın ve zorunluluğunu duymadan edemezdi. İngiltere, Çar'ı İstanbul'dan uzaklaştırmak için Rusya'nın doğudaki politikasını yüzyıllardır engellemiş, savaş açmış, Ayas-Stefanos Anlaşması'nı Berlin Kongresi'ne değiştirmişti. Bu siyasal maçta Türkiye'yi kurtarmış ve güçlendirmişti. Tutucu olsun, liberal olsun İngiliz devlet adamları Osmanlı İmparatorluğu'nun işlerine karışmak için gittikçe artan bir eğilim duyuyorlardı. Kraliçenin bakanları Londra'dan Osmanlı padişahını destekliyor, cesaretlendiriyor, ona öğütler veriyor, padişah da Yakın Doğu'da İngiliz çıkarlarını korumaya çalışıyordu. İstanbul'da ve Balkanlar'da karşı karşıya olanlar yalnız İngilizler ve Ruslar değildi. Bu iki büyük devlet başrolü ele geçirmek için çekişirlerken onların çevresinde başka oyun kişileri Avusturya, İtalya, Almanya nöbetleşe doğu sahnesinde görünüyorlardı. Avusturya Ege Denizi'ne inen yola gözünü dikmişti. Ordularını Selanik'e indirmesine karşı çıkılabilirdi. Atatürk'ün çocukluk ve gençlik yıllarının dünyası Padişah Abdülhamit'i de huzursuz eden bu gelişmelerin ötesinde ilgi çekici yorumlarla doludur. Örneğin Japonya neden kendini toparlayabiliyor da Osmanlı İmparatorluğu bir türlü kendine gelemiyor? Bugün olduğu gibi o gün de Türkiye ile Japonya'yı karşılaştıranlar vardır. İşte Abdülhamit'in anıları. Padişah devrildikten sonra yazdığı anılarında şöyle anlatır. Ahmet Rıza Bey'le ilk görüştüğüm zaman eski muarrizim bana demişti ki, efendim artık milletinizle aranızda hiçbir uyuşmazlığınız yoktur. Zat-ı Humayun'unuz bundan sonra başımızda olarak Mikado'nun Japonya'ya ettiği hizmetleri kendi mülkünüze yapacaksınız. Japonya'yı Osmanlı ülkesine benzetmek ve bunun padişahından onun imparatoru gibi başarı beklemek ne kadar uygun olur bilmem. Japonya, Büyük Okyanus'un bir tarafına çekilmiş, adalara yerleşmiş, tek din, tek millet olarak milli birliğini sağlamış büyük bir toplum. Dünyada hiç benzemediği bir kıta varsa o da bizim biçare memleketimiz. Kürt'le Ermeni, Rum'la Türk'ü, Arap'la Bulgar'ı nasıl birleştirebilirdim? İçimizi millet kavgalarıyla alt üst edenler, gariptir ki dışımızda iddialı İslam, parantez içinde pan-İslamizm, davaları ile telaşa düşürüyorlardı. Mikado Hatsuhito hiçbir vakit böyle engeller ve Japonya'da böyle güçlükler karşısında bulunmadı. Ben mesela doğuda küçük bir yol yaptırsaydım, Rusya kıyamet koparırdı. Mustafa Kemal'in mutsuz dünyası. Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyecek olan bu durumlar ve bu tartışma konularının ötesinde bir de kendi küçük mutsuz dünyası vardır. Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey, mali sıkıntılar içinde bulunduğu için gümrük muhafaza memurluğundan ayrılır ve kereste ticaretine başlar. Önce işleri iyi gider. Mustafa Kemal bu sırada 1881'de doğmuştur. Doğduğu evi babası işleri iyi giderken yaptırmıştır. Fakat sonra Ali Rıza Bey'in işleri bozulur. Özellikle Rum eşkıyası depolanmış keresteleri yakar. Ortağı Cafer Efendi eşkıya ile anlaşır. Tuz ticareti yapmaya kalkar, orada da başarısız olur. Kendini içkiye verir ve 47-48 yaşındayken bağırsak veriminden ölür. Atatürk babası öldüğü sırada 7 yaşındadır. Atatürk 7 yaşında iki kardeşi ve dul annesiyle yoksul kalmıştır. Kız kardeşlerinden Naciye de daha sonra Selanik'te ölür. Atatürk'ün annesiyle babası arasında en azından Atatürk'ün yetişmesine dönük anlaşmazlıkların bulunduğunu da biliyoruz. Nitekim oğlunu bir din adamı olarak yetiştirmek isteyen Zübeyde Hanım'ın ısrarıyla Mustafa Kemal önce dini eğitim yapan mahalle okuluna kaydedilmiştir. 2 gün sonra da babası onu alıp modern eğitim yapan Şems Efendi okuluna yazdırmıştır. Atatürk'ün ilkokul yılları babasının ölümü üzerine problemli biçimde kesilir. Annesi ve kardeşleriyle Selanik ve dolayısıyla okulu bırakıp bir akrabalarını kahya olarak çalıştığı Rablo çiftliğine sığınırlar. Bu arada Atatürk'ün okul hayatına ara verilir. Çiftliğe ve köy yaşamına uyum sağlayamazlar. Selanik yılları. Atatürk Selanik'e geri döner ve Selanik mülkiye rüştiyesine yazılır. Ama bu okulda kaymak hafız diye bilinen bir hocam Mustafa'yı çok hırpalar ve vücudunu kan içinde bırakacak şekilde döver. Daha önce de Şemsi Efendi okulunda çukur hafız Nuri Efendi Atatürk'e çok eziyet etmiştir. Sonuçta Atatürk bu sivil eğitim yapan rüştiyeden ayrılır. Askeri rüştiyeye girdiği 1895'ten itibaren üniformalıdır. Mustafa Kemal'in dünyası bundan böyle sade askerlikle değil siyasetle de çevrili olacaktır. Askeri rüştiyeye girdiği 1895'ten 6 yıl önce İttihat ve Terakki Cemiyeti hem Paris'te hem de İstanbul'da kurulmuştur. Atatürk'ün çocuk dünyasındaki bir kırıklığın başladığı dönemdir de bu. Aydemir şöyle anlatır bu dönemi. Annesi Zübeyde'nin kendi hayatının son günlerinde olduğunu kendi gönlünce ve bütün ölçüleriyle kavrayamamış olması bile mümkündür. Bunda Mustafa Kemal'in ileride ve kendisinden dinleyeceğimiz özgür yaşayış tarzının ve özgürlüğe bağlılığının etkisi elbette vardır. Zaten gerçek şudur ki genç yaşında dul kalan ve Mustafa'nın askeri mektebe girişinden sonra kızı Makbule ile evinde koruyucusuz, dayanaksız ve sıkıntılar içinde kalan Zübeyde'nin kendisi için de ister istemez bir yol araması kaçınılmaz görünüyordu. Bu yol ancak yeniden evlenmek olabilirdi ve ister istemez öyle oldu. Zübeyde'nin yeni eşi de küçük bir memurdu. O zaman yabancıların yönettiği tütün reisi idaresinde küçük bir muhafaza memuru, adı Ragıp Efendi'ydi. Atatürk'ün bu evliliği hoş karşılamadığı ve hoşnutsuzluğunu çeşitli davranışlarıyla açığa vurduğu çeşitli anı kitaplarında yazar. Hatta Atatürk annesinin evini terk eder ve akrabası olan bir hanımın yanına sığınır. Genel ilgi alanı. Atatürk'ün okuduğu kitaplar incelendiği zaman onun ilgi alanının genişliği dikkati çeker. Bu kitaplar konusunda iki çalışma var elimizde. Birincisi 1973 yılında Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Atatürk'ün Özel Kütüphanesi'nin kataloğu. Diğeri ise 1983'te Gürbüz D. Tüfekçi'nin hazırladığı ve Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanan Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Tüfekçi Atatürk'ün okurken bazı bölümlerini işaretlediği ve yanlarına not düştüğü kitapların söz konusu bölümlerinde eserini almış. Örneğin Atatürk 1929'da basılan Dr. Victor Pocket'in Genç Kalınız adlı kitabının çevresinde şu bölümlerin altını çizerek okumuş. Genç kalmanın yolları. Açık renk elbise giyin, matem elbisesi giyen mahzende yaşıyor demektir. Dünya erken uyananlarındır. İnsan muvaffak ve bahtiyar olmayı tıpkı keman ve tenis öğrenir gibi öğrenir. Hazmınız kolay mı? O vakit kendinizi neşeli ve atik hissedersiniz. Hazmınız güç mü? Ağır, tembel, titiz olursunuz. Ciğer dolusu nefes alıyor musunuz? İçinize hayat giriyor zannederek sevince meyledersiniz. Fena ve kifayetsizce mi nefes alıyorsunuz? Size hayatınız durgunlaşmış ve maneviyatınız zayıflamış gibi gelir. Peklik mi çekiyorsunuz? Mutlaka hüzünlüsünüz. Karnınız vaktinde boşalarak serbest kalmış ise fikriniz ve ruhunuz tetik ve kesindir. Uykuyu da yemek vakitleri gibi nizama koymalı. Kendi kendinize bir uykudan kalkma saati kabul ettiriniz. Ne derece uykusuz olursanız olunuz yahut ne kadar yorgunluk duyarsanız duyunuz gene o saatte uykudan uyanınız. O gün öğle yemeğinden sonra 20 dakikalık bir siyaset yapabilirsiniz. Temsil etmesini arzu elediğiniz şahsiyetin kılığına giriniz. Kendisine bir kılık ve vaziyet vermek büyük bir sanattır. Vakıa elbise rahip yapmaz fakat elbise rahip yapmaya son derecede yardım eder. Her akşam kendi vicdanının muayenesine sizi kendi kusurların hakkında tenvir eder. Fakat bu hususta başkalarının hususuyla düşmanlarının hükümleri sana daha iyi malumat verir. Atatürk'ün Genç Kanız kitabından altını çizerek okuduğu satırlar bunlar. Örneğin kendi kendinize bir uykudan kalkma saati kabul ettiriniz şeklindeki bölümün altını çizdikten başka yanına da büyük bir D harfi yazmış. Yani doğru demiş. 1931-38 arasındaki Atatürk'ün nöbet defterini Özel Şahin Girer topladı ve bu kitap 1955'te Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı. Atatürk'ün nöbet defterinin sayfalarını rastgele çevirelim. 27-11-931 1. Gazi Hazretleri saat 15.45'te kalktılar. 17.50'de İsmet Paşa Hazretlerini ziyarete gittiler. 20.20'de avdet buyurdular. Saat 4'te yattılar. 1. Nöbeti Şükrü Bey'e devreylediğimi arz ederim efendim. İmza Naşit. 16.9.932 1. Gazi Hazretleri 16'da uyandılar. Beyoğlu Şişli. 21.30'da Flora Sineması'na avdet buyurdular. 1'de yattılar. 2. Saat 10.30'da İngiliz Amirali defteri mahsusa imza etti. 15.30'da ziyareti iade edildi. 3. Nöbeti Şükrü Bey'e devreylediğimi arz ederim efendim. İmza Naşit. 15.10.933 1. Reis-i Cumhur Hazretleri 14'te uyandılar. 16'da Romanya Harciye Nazırı Titulescu'yu kabul buyurdular. 24.30'da yattılar. 2. Nöbeti Şükrü Bey'e devreylediğimi arz ederim efendim. İmza Cevdet. Atatürk'ün nöbet defteri incelendiği zaman kendisinin de şikayetçi olduğu düzensiz uyku saatlerine karşın Atatürk'ün çalışma gücü de dikkat çeker. Makedonya Eşkıyalık Tarihi adı ile hayat hikayesi yayınlanan merhum Vali Tahsin Üzer, Atatürk'ten 4 yıl önce 1877'de Selanik'te dünyaya gelmiştir. Selanik bu yıllarda gerginlik içindedir. 6 Mayıs 1876'da Selanik Kız Olayı ve 4 konsolosun öldürülmesi diye bilinen gelişmeye sahne olmuştur bu kent. Tahsin Üzer olayı şöyle anlatıyor. 6 Mayıs 1876, parantez içinde 1292, günler rastlayan bu buhranlı sürede Selanik'te önemli bir olay cereyan etti. Gevgeli kazasından bir Bulgar kızı Müslüman delikanlısına gönül verir. Din değiştirmek ve Müslüman olmak gayesiyle bu çift Selanik'e geldiklerinde istasyonda Bulgar kız konsolosluk kavasları tarafından zorla alınıp Amerikan konsolosu Hacı Lazer'in evine götürülerek orada tutuklanır. Müslüman halk olaydan haberdar olunca Hamza Bey camiinde toplanıp kızı hükümetten ister. Konsolos direnip hükümetin bu istek üzerine yaptığı müracaatı yerine getirmez ve kalkıp kızla beraber Karaferya kasabasına sıvışır. Halk galeyana gelir ve bu defa Saatli Camii'nde toplanır. Vali Babali ile haberleşmeye başlar. Galeyan artınca konsoloslar vilayet konağına gelerek protestoda bulunur. Vali kendilerine olayın kritik bir durum yarattığını, Babali'den aldığı emir üzerine kızın derhal ve kesinlikle geri verilmesini, İstanbul'daki sefirlerin de buna muvafakat ettiklerini söylerse de konsoloslar inanmazlar ve toplantı yerine giderek orada edinecekleri kanaate göre davranacaklarını belirtirler. Dört konsolos saatli camiye varınca jandarma komutanının sert ve küfürlü tutumuyla halk büsbütün coşmuş durumdadır. Bu ruhi yaşantı içinde konsoloslara hücum ederek dördünü de öldürür. Jandarma komutanı olay yerinden kaçar. Selanik limanındaki Osmanlı zırhlısında bir harp divanı kurulur. Bu arada İngiliz amirali Seymour'un komutasında karma bir donanma limana girer. Bu donanma komutanı Selanik şehri eşrafından 50 kişinin derhal idamını ister ve arkasından da karaya asker çıkar. Durum çok kritik ve üzücüdür. Bu olay ve cinayet 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en büyük çıkış nedenlerinden biridir. Bu ortamın o dönem gençlerini etkilememesi mümkün müdür? Tahsin Özer iftidaiye diyebilen ilk okuldan sonra 1888'de askeri rüştiyeye girer. Ama okulu bitirmeden ayrılır ve Alaca İmaret'teki mülkiye rüştiyesine geçer. 1889'da mülkiyeye yani siyasal bilgiler fakültesine kaydını yaptırır. Ailesiyle İstanbul'a yerleşir. Üçüncü senesinde de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girerek ihtilalci olur. Tahsin Özer'den kendi öyküsünü dinleyelim. Ben 3. sınıftayken eski İttihat ve Terakki Cemiyeti yeniden teşkil etmiş ve Paris'te, İsviçre'de faaliyete geçerek İstanbul'da da örgütlenmeye başlamıştım. Askeri Tıbbiye Mektebi bu teşkilatın, ihtilal tertibatının ana karargahıydı. Mektebim ülkenin yüksek sınıflarından bazı zeki ve hamiyetli talebenin bu cemiyete girdiği haber alındı. Arkadaşlara daima bu cemiyetten bahseder, gireceğimiz günü hayal ederdik. Nihayet tıbbiyenin son sınıfından Selanikli Uzun Emin Bey bana cemiyete girmemi teklif etti. Şimdiki Topkapı Müzesi'nin altında Sarayburnu'nun yanındaki Gülhane Parkı'na gittik. Bana talimat verdi. Tahlif etti. Parantez içinde tahlif, yeminle cemiyete girmek demektir. Numaram 129'du. Bana Mizan, Meşrutiyet ve Kanuni Esası gazetelerinden birer nüsha ve bir de el basmasıyla basılmış cemiyetin nizamnamesini verdi. Bir nizamname mufassaldı. Amaç Abdülhamit'e karşı bir ihtilal hareketinde bulunmak, meşrutiyeti, hürriyeti getirerek pek fena bir vaziyete doğru giden bir çare vatanı kurtarmaktı. Bu gazeteleri ve nizamnameyi okuduktan sonra zaten coşan ruhum büsbütün feveran etti. Tahsin Özer 1897 yılı 4 Temmuz günü yakalanıp Mabeyn'de Çerkes Mehmet Paşa'nın önüne getirilir. İlk sorgudan sonra 29 gün tutuklu kalır. Serbest bırakıldığı gün kendisine ceza olarak Selanik'in Pürsiçan'da nahiye müdürü görevi ile atandığı bildirilir. Muhalif siyasal bilgiler öğrencisi cezalandırılarak 19 yaşında nahiye müdürü yapılmıştır. Manastır askeri idadesinde Mustafa Kemal'in arkadaşlıkları pekişiyor. Tepki kuşağı. Atatürk'ün kuşağı bir tepki kuşağıdır. Teokratik bir devlet düzeni içinde yetişen bu kuşağı laisizm gibi cumhuriyetçilik gibi düşünceler nereden gelmiştir? Ümmetçiliği ve cemaatler düzeni silip atan, bunun yerine milli toplum düzeni getiren dürtünün kaynağı nedir? Atatürk Selanik'teki Rüştiye Mektebi'nden sonra, parantez içinde 1895, Manastır askeri idadesine yatılı olarak girer. 1898 yılına kadar okuyacağı bu eğitim yuvası onun hayat boyu sürecek arkadaşlıklarını pekiştirdiği yerdir. Bu okulda ayrıca İttihat Terakki'nin hatibi olarak ileride parlayacak olan Ömer Naci ile tanışır. Örneğin Namık Kemal'in şiirlerine ve düşüncelerine aşina olur. 17 yaşındadır ve Osmanlı toplumunun sarsan düşüncelerle karşı karşıyadır. Atatürk ve onun kuşağının bir tepki kuşağı olduğunu bilmeliyiz. Teokratik bir devlet düzeni için yetişen bu kuşağı laisizm gibi cumhuriyetçilik gibi düşünceler nereden gelmiştir? Ümmetçiliği ve cemaatler düzeni silip atan ve bunun yerine milli toplum düzenine getiren dürtünün kaynağı nedir acaba? Atatürk'ün okuduğu kitaplara bakıyoruz. Doktor Abdullah Cevdet'in 1928'de çevirdiği Cihan Meslier'in Aklı Selim kitabını Atatürk altını çize çize okumuş. 18. yüzyılda yaşamış olan Cihan Meslier, 1664-1729 arasında süren 65 yıllık yaşamında Fransız dünyasına tanrı tanımazlığı sunan bir din adamıdır. Daha sonra Voltaire'de etkileyecek olan Meslier, Karl Marx'tan 100 yıl önce ekonomik sömürü ile din arasında bağlantılar kurmuştur. Atatürk, Meslier'in düşüncelerini Dr. Abdullah Cevdet'in çevirisini okuyarak öğreniyor. Dr. Abdullah Cevdet'in kim olduğunu ve Atatürk kuşağı üzerindeki etkilerini incelemeden önce Atatürk'ün altını çizdiği Meslier'in bazı cümlelerine bakalım. İnanılmaz mucizelere bizi inandırmak için hangi tanıklar gösteriliyor? Bunlara bizi inandırmak için binlerce yıldan beri var olmayan ve sözü edilen mucizeler konusunda tanıklık edebilseler bile kendi hayal güçlerinin şaşkın olmalarında ve bunların gözleri önünde becerikli sahtekarların, düzmecilerin yaptıkları hokkabazlıklara aldanmış olduklarından şüphe edilebilirdi. Yalnız diyeceksiniz ki bu mucizeler birbirini izleyerek süregelen geleneklerle bize kadar ulaşmış olan kitaplarda yazıldır. Bu kitapları kim yazmıştır? Bunları bize ileterek doğru sayan insanlar kimlerdir? Ya dinleri düzenleyenler, ya da din düzenleyicilerinin ümmetleri, ya da ilgilileridir. Demek oluyor ki dinsel işlerde görevlilerin tanıklığının verdiği hüküm kesindir ve temiz edilemez. Karşı çıkmak olanaksızdır. Meslier'den düşünceler. Ölümünden sonra yayınlanan Vasiyetname adlı kitabı ile Hristiyan dünyasını birbirine katan Papaz Meslier'in şu düşüncelerin altında çizmiş Atatürk. Kutsallık sözleri ancak akıl ve yargı sahipleri üzerinde egemen olmak sanatını bilmezden gelen diktatörler için yararlı ve anlamlıdır. Şu halde toplum onların çılgınca kamplarına katılmalı mıdır? Birkaç inatçı hayalcinin hayallerine değer vermek için ulusun kanlarının akması mı gerekir? Din bilimcilerini kendi ruhsal dengesizliklerinden ve ulusun batıl inançlarından kurtarmak güç ise herhalde bir tarafın ayrılıklarının, diğer tarafın budalalıklarının aşağılık etkiler yaratmasına engel olmak çok kolaydır. Herkes istediği gibi düşünme özgürlüğü tanısın, fakat bu özgürce düşüncesi yüzünden diğerlerine zarar vermek için hiç kimseye verilmesin. Hükümdarlar ilahiyata karışmaktan uzak kalınca din bilimcilerin tartışmalarından korkulacak bir şey kalmaz. Kömürcü inancı La Foy Doi Charbonnier denilen basma kalıp inanca sahiptirler. Onlar da kılavuzlarının bilinmeyen inançlarına sözlü olarak katılırlar. Tüm dönemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak olanaksızdır. Atatürk kuşağını etkileyen düşünürlerden olan ve Mesleğer'in kitabını da çeviren Dr. Abdullah Cevdet 1869'da Arapkir'de doğdu. Elazığ, parantez içinde Mamuret el-Aziz askeri rüştiyesini bitirdikten sonra İstanbul'da Kuleli Askeri Tıbbi İdadesi'ne yazıldı. Dr. Abdullah Cevdet'i çok geniş biçimde inceleyen çalışmasında Dr. Hanioğlu şu gözlemlerini yansıtır. Abdullah Cevdet ilk ürünlerini vermeye başladığı sırada Mektebi Tıbbiye'de mevcut yönetime karşı tepkiler son derece yoğunlaşmıştı. Üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir nokta, diğer okullarda da kısmen görülen bu tepkilerin neden en ziyade bu okulda görülmeye başladığıdır. Osmanlıların batılılaşma çabalarının bir sonucu Türk öğrencilerinin Avrupa'ya gönderilmesi olmuştur. Ancak imparatorluk yöneticileri bu giden öğrencilerin fen ve teknoloji dışındaki düşünceleri de ülkeye taşıyacağından daima korkmuşlardır. Bu yüzdendir ki Abdülhamit döneminde sosyal akımların daha az etkili olduğu Berlin'in öğrenci göndermek için yeğe tutulduğu görülür. Bu inanca göre Paris tehlikeli bir kenttir ve zaten Jön Türkler de Paris'te yuvalanmıştır. Bunun yanında dışarıya öğrenci göndermek kadar Avrupa'dan öğretmen ve kitap getirmek de bir yol olarak seçilmiştir. Dr. Abdullah Cevdet'in yazarı Hanioğlu şöyle devam ediyor gözlemlerine. Fakat buraya kadar yaptığımız açıklamalar tıbbiyeden daha önce Avrupa'ya öğrenci göndermeye başlayan ve eğitici getiren diğer askeri okullarda bu tür düşüncelerin çok daha sonra belirmesi olgusunu çözümlemektedir. Bu olgunun ilk olarak Mektebi Tıbbiye'ye ortaya çıkışın nedeni ise pozitivizmin Fransa'da aydınlar arasında egemen olduğu bir dönemde bu ülkeden getirilen kitaplar ve eğiticilerin etkisiyle bu okulda biyolojik materyalist ve bundan dolayı da dinin büyük ölçüde belirleyiciliğe sahip olduğu bir toplumdaki tüm değerler sistemiyle çatışan bir aydın tipinin ortaya çıkmasıdır. Aynı etkinin diğer okullarda ortaya çıkması ise ders içeriklerindeki temel farklılık nedeniyle çok zor bir olasılıktı. Nitekim Abdullah Cevdet üzerinde büyük etki yaratan olay, o güne kadar din hükümlerine göre açıkladığı olgularla bu konudaki pratik gözlemleri ve biyolojik materyalist düşünürlerin kuramları arasındaki büyük fark olmuştu. Bu durum ise Mektebi Tıbbiye'de uzun bir süredir gözlenmekteydi. Bacon'ın gözlem metodunun benimsenme ve savunulma tarihine dikkat edecek olursak durumu daha iyi gözlemiş oluruz. Bu alanda Mektebi Tıbbiye'nin günümüzde bile yaygın örneklerini gördüğümüz dini toplumsal gelişme önünde bir engel olarak gören ve bundan dolayı da ilerici olduğunu belirterek toplum değerlerine karşı çıkan bir aydın tipi yatmakta önemli bir toplumsallaştırma işlevi gördüğünü belirtebiliriz. Beşir Fuat, Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik gibi kimselerin aynı okuldan yetişmeleri ve aşırı dindar bir kişinin kısa eğitim süresinin sonucunda biyolojik materyalizmi benimsemesi kuşkusuz rastlantı eseri değildir. İncelediğimiz bu ortam içinde Abdullah Cevdet kısa sürede dinin etkin rol oynadığı düşünce yapısını değiştirmeye başladı. Bu değişiklikte önemli bir rolü arkadaşı İbrahim Temo'nun kendisine verdiği bir kitap oynadı. Materyalizmin felsefesini okudukça basit bir dille anlatan bu kitap, toplumsal gelişme için ahlaki değerlerin zorunluluğunu kabul ediyor ancak bu görevi dinin yerine bilimsel materyalizmin yüklenmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Din ve ahlak yek diğerinden bağımsız şeylerdir. Din ahlakın temeli, parantez içinde bazı, değildir. Dinler umumilik çağlarında çok eskilerde yararlı olabilmiştir. Fakat hiçbir müspet ve doğal temele dayanmadıkları için insanlar eğitim gördükçe gelecekte kaybolup gideceklerdir. Dinler kendi başlarına insanlığı yönetmeye yeterli olan ilkelere dayalı sağlam ve gerçek bir morale yerlerini terk edeceklerdir. Bilimsel maddecilik geleceğin felsefesidir. Zira bu sağlam moralin ve gerçek ilkelerin tanınmasını sağlayan bir felsefedir. Deneysel bilime ve akla dayanmayan tüm doktrinlerin yerine geçmeye adaydır. Atatürk kuşağını ve özellikle 1908'den sonra tüm yenilikçi hareketleri derinden etkileyen Dr. Abdullah Cevdet'i en çok etkileyen ise Vogt ve Moleskot ile birlikte biyolojik materyalizmi konusunda en hararetli tartışmaları başlatan ve onlara göre daha büyük sansasyon doğurmasına karşılık daha sonraları bu tür herhangi bir kitaptan daha sert mahkumiyetlere uğrayacak olan Ludwig Büchner'in Madde ve Kuvvet kitabı olmuştu. Bir kuşağı etkileyen düşünceler. Leonard'ın kitabından daha da fazla olarak felsefenin teknik dilini reddeden, bundan dolayı da anlaşılması oldukça kolay olan bu kitap, Abdullah Cevdet üzerinde çok etkili oldu. Kısa bir süre sonra ise Abdullah Cevdet, evvelce de Osmanlı aydınları üzerinde etkili olan bu kitabın bir bölümünü ilk defa Türkçe'ye çevirdi. Bu konuda yaptığı çalışmalar ve kafasındaki nihai amaç ile Abdullah Cevdet, gerçekten de Büknet'in dini dogmalara karşı açtığı savaşta oynadığı rolü bir Doğu İslam toplumunda oynamak isteyen bir aydın olarak nitelendirilebilir. İznart ve Büknet'in eserlerinin diğer ortak bir niteliği de analizlerinde Darwinizm'den geniş çapta yararlanmalarıdır. Abdullah Cevdet de çalışmalarında sık sık Esbab-ı Tabiiye'nin neticesi olarak kanaat-ı uzviyede mütevaliyen vukua gelen tekamülün belirleyiciliği üzerine durmaktaydı. Doğa bilimlerindeki çalışmaların toplumsal açıklamalarda kullanılmasının bir sonucu olarak Darwinizmin benzer kullanımda ise temel olarak ileri sürdüğü tekamül nedenlerinden dolayı doğal elemenin toplumda bir çeşit elit yönetimini doğuracağı neticesine varılıyordu. İznard'ın dinin ortadan kalkmasını sağlayacak kimselerin ileri eğitim sonucu ortaya çıkaracağını ileri sürmesinin nedeni budur. Abdullah Cevdet Büchner'in yanı sıra Karl Vogt, Haeckel ve biraz da Spencer'ın asar ve efkarı ile ülfet etmiş ve onları beğenmişti. Bu adamların şakirde olduğunu parantez içinde kendisi de itiraf ediyordu. Bu isimler arasında Ernst Haeckel kuşkusuz hemen dikkati çekmektedir. Haeckel genel morfoloji üzerindeki çalışmaları sırasında tüm organik canlıların ilk başlangıçlarından itibaren embriyonik gelişmeden dolayı farklılıklar göstereceğini ileri sürüyor ve örnek olarak da Mozart ile müzikle hiç ilgisi olmayan bir adam arasındaki yapı farkının hiç kimse tarafından önemsiz olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyordu. Bu da aynen Darwin'in doğal elemesinin toplumsal yaşama uygulanması gibi toplumda yönetimin parantez içinde elitler aracılığıyla yapılacağı sonucuna varılmasını sağlayabiliyordu. Bu görüşler üzerinde yaptığı incelemeler Abdullah Cevdet'i toplumda bir biyolojik elitin yöntemini ele almanın toplumsal gelişmenin sağlanması için gerekli olduğu düşüncesine götürüyordu. Gerçekten çok ilgi çekici bir araştırma ile sadece Doktor Abdullah Cevdet değil, dolayısıyla Türk aydınının bir dönemdeki bakış açılarını da saptamış olan değerli araştırmacı Doktor Şükrü Hanioğlu'ndan aynen aktardığımız bu satırlara dikkat etmeliyiz. Bu fikirler ileri yıllarda Cumhuriyet döneminde geniş yansımalar bulacaktır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları Mikado, M-I-K-A-D-O, Hatso, H-A-T-S-O, Hito, H-I-T-O, Victor, V-I-C-T-O-R, Pocket, P-A-U-C-H-E-T, Titulesco, T-I-T-U-L-E-S-K-O, Laser, L-A-Z-O-R, Jean, J-A-J-E-A-N, Meslier, M-E-S-L-I-E-R, Voltaire, V-O-L-T-A-I-R-E, Karl, K-A-R-L, Marx, M-A-R-K-S, La Foydu Charbonnier, L-A-P-O-I-D-U, C-H-A-R-B-O-N-N-I-E-R, Vogt, V-O-G-T, Moleskot, M-O-L-E-S-C-H-O-T-T, Ludwig, L-U-D-J-I-G, Büchner, B-U-C-H-N-E-R, İznart, I-S-N-A-R-D, Ernst, E-R-N-E-S-T, Haeckel, H-A-E-C-K-E-L, Seymour, S-E-Y-M-U-R.